2. Samuel kitabının 13 ve 14. bölümlerindeyiz. Konu, Davut'un oğulları Amnon ve Avşolom'un işledikleri suçlardır. Eğer dans edecekseniz, müziği çalanlara ödeme yapmanız gerek diye eski bir söz vardır. Eğer günah işleyecekseniz, sonuçlarına da katlanmak zorunda olacaksınız. Rab bunu bize İncil'den Galatyalılar 6. bölüm 7. ayette açıkça söyler. Kandırılmayın der. Tanrı'yla alay edilmez. Herkes ne ekerse onu biçecektir. Günahımız yanımıza kar kalmayacaktır. Galatyalılar 6-8 şöyle devam eder. Bedenin gereksiz isteklerini hoşnut etmek için eken çürüme biçecek. Buna karşı ruhu hoşnut etmek için eken ruhtan sonsuz yaşam biçecek. Davut peygamberin bedene ektiğine şüphe yok. Şimdi ondan uzaklaşıp günahını kısa ve tatlı bir şekilde itiraf ederek durumu kurtaracağını bir an bile düşünmeyin. İnsanların Mesih'in kanı onu örter dediğini duydum. Örttüğü kesindir, doğrudur. Ve kurtuluşunuzu yitirmeyeceksiniz kardeşim. Ama size günahın neşterle yani bıçakla açılması gereken bir yara oluşturduğunu burada söylemek istiyorum. Bu bizleri 13. bölüme getiriyor. Davut günahını itiraf etmiştir. Tanrı ona senin günahın benim düşmanlarımın bana küfür etmesine neden oldu. Seni terk etmeyeceğim ama yaptığın günah yanına kar kalmayacak demiştir. Tanrı'ya şükürler olsun ki Tanrı bizleri terk etmez ama yaptıklarımızın sonuçlarına katlanmamız gerekir. Davut'un oğlu Avşolom'un Tamar adında güzel bir kız kardeşi vardı. Davut'un başka bir oğlu Amnon Tamar'a gönül verdi diyor 13. bölümün 1. ayeti. Avşolom ve Tamar aynı anne ve babadan doğmuş oldukları halde Tamar Amnon'un yarım kız kardeşiydi. Babaları Davut'tu ama anneleri farklıydı. Amnon, üvey kız kardeşi Tamar yüzünden yatağa düşecek kadar üzüntüye kapıldı. Çünkü Tamar erden bir kızdı ve Amnon ona bir şey yapmayı olanaksız görüyordu. Amnon'un Davut'un kardeşi Şima'nın oğlu Yonadav adında çok akıllı bir arkadaşı vardı. Yonadav Amnon'a, "Ey kral oğlu, neden böyle günden güne bitkin düşüyorsun?" diye sordu. "Bana anlatamaz mısın?" Amnon, "Üvey kardeşim Avşolom'un kız kardeşi Tamar'a gönül verdim." diye yanıt verdi. 2. Samuel 13, 2-4 ayetler arasında. Amnon yemek içmekten kesilmişti. Tamar'a öylesine delicesine aşıktı ki iştahını kaybetmişti. Arkadaşı yemek yemediğini görebiliyordu ama Tamar Avşolom'un kız kardeşi olduğu için sorunu görebiliyordu. Avşolom'dan korkuyordu. Yonadav yatağa yat ve hastaymış gibi yap dedi. Baban seni görmeye gelince ona şöyle dersin. Lütfen kız kardeşim Tamar gelip bana yiyecek versin. Yemeği önümde hazırlasın ki ona bakayım, elinden yiyeyim. Böylece Amnon yatağa yatıp hastaymış gibi yaptı. Kral onu görmeye gelince Amnon, lütfen kız kardeşim Tamar gelip önümde iki gözleme hazırlasın da elinden yiyeyim dedi. Davut sarayda yaşayan Tamar'a, haydi kardeşin Amnon'un evine gidip ona yiyecek hazırla diye haber gönderdi. 5-7 ayetler arasında. Neler olduğunu ayrıntılı bir biçimde anlatan bundan sonraki birkaç ayeti okumanın bir yararı yoktur. Amnon Tamar'ın ırzına geçmiştir. Kız kardeşine tecavüz etmiştir. Bundan sonra da ondan nefret ettiği söylenmiştir. Bundan sonra diyor Amnon Tamar'dan öylesine nefret etti ki ona duyduğu nefret beslemiş olduğu sevgiden daha güçlüydü. Amnon Tamar'a kalk git dedi diyor 2. Samuel 13. bölüm 15. ayette. Davut'un evinde değerli dostum korkunç bir şey olmuştur. Amnon onunla işini bitirince onu kapı dışarı etmiştir. Tamar başına kül saçıp sırtındaki uzun kollu giysiyi yırttı. Elini başına koyup ağlayarak gitti diyor 15. ayette. Evet, Tamar evden atılmıştı ve şimdi çul giyip küller sürünmüştü. Kardeşi Abşalom ona seninle birlikte olan kardeşin Amnon muydu diye sordu. Haydi kız kardeşim sesini çıkarma. O senin üvey kardeşindir. Bu olayın üzerinde durma. Böylece Tamar kardeşi Avşalom'un evinde yalnız ve üzgün yaşadı. Kral Davut olup bitenleri duyunca çok öfkelendi diyor 2. Samuel 13 20-21 ayetlerde. Davut evet olup bitenleri duyduğunda öfkelenmişti ama bu konuda hiçbir şey yapmamıştı. Davut kutsal kitaptaki birçok başka adama benzer. Bir sürü kötü çocuk yetiştiren fazla yumuşak bir babaydı. Bunu kutsal kitapta tekrar ve tekrar görüyoruz. Tanrı'nın baş kahini ihtiyar Eli ile başlamıştı bu. Oğulları ahlaksız olmakla kalmıyor, aynı zamanda da Tanrı'dan uzak ve dini istismar eden kişilerdi. Sonra Samuel'e geliyoruz. Eli'nin oğullarıyla aynı atmosferde yetiştirildiği için Samuel'in daha disiplinli biri olduğunu ve kendi oğulları üzerinde daha çok otorite sahibi olup onları zapt edebildiğini düşünebilirsiniz. Ama oğulları kötü ve dürüstlükten uzak kişiler oldular. Bundan sonra Davut'a geliyoruz. Davut, Samuel'i ve Samuel'in oğullarını tanıyordu. Çocuklarına karşı daha sert davranacağını düşünürsünüz ama öyle değildi. O da çocuklarına karşı fazlasıyla yumuşak bir babaydı. Tabii ki yumuşak bir baba olmak harika bir şeydir. Tabii ki çocuklarını beslemek, onları geliştirmek, onlarla arkadaş olmak harika bir şeydir. Ama iş kötülüğe gelince, iş eğitime gelince, iş disipline gelince baba evet kendi otoritesini ortaya koymalı. Yani doğru olan şeyleri doğru biçimde öğretmesini bilmeli. Yeri geldiğinde bunu icabında sert bir şekilde de yapması gerekir. Amnon'un kız kardeşi Tamar'a yaptığı şeyden ötürü kızgındı Davut. Ama Davut kendisi çocuklar için nasıl bir örnek olmuştu? Ektiklerini biçmeye başlıyor demiştik ya başta. Onun yaptığı günah kendisine kar kalmayacaktı. Ektiğini biçiyordu. Bir baba çocuklarına söyledikleri sözleri önce kendi yaşamında uygulamalıdır. Baba yaşamının her alanında örnek olmalıdır. Ama eğer baba örnek değilse, onun söyledikleri de örnek olmayacaktır. Onun söyledikleri tam tersi tepki yaratacaktır. Ama eğer baba örnek değilse, onun söyledikleri de örnek olunmayacaktır ve onun sözlerini çocuklar ciddiye almayacaklardır. Hatta içlerinden alay bile edeceklerdir. Belki benim çok dar kafalı biri olduğumu düşünüyorsunuzdur ama ben günümüzdeki Hristiyan ailelerindeki ana sorunun ana babaların çocuklarına yeterince örnek olup disiplin vermeyişleri olduğunu düşünüyorum. Ve bunu da her tarafta görüyorum. Evet, imanlı ailelerdeki ana sorun anne babaların örnek yaşamamalarıdır. Eğer siz bir Mesih imanlısıysanız ve evinizde yaramaz bir çocuk varsa ona vaaz vererek vaktinizi geçirmeyin dostum. O şekilde hiçbir yere varamazsınız. Önce çocuğunuza örnek olun ve ondan sonra disiplin uygulayın. Ve işe hemen başlayın çünkü çocuğunuzun çekip gideceği bir gün gelecektir. Nereden başlayacaksınız? Kendinizden başlayacaksınız. Önce siz örnek olacaksınız kardeşim. Davut'un aleyhine olan başka bir şey de bir sürü karısı ve bir sürü çocuğu oluşuydu. Birçok ağır sorumluluğu olan bir kral olarak sizce çocuklarını yetiştirmek için ne kadar zaman ayırıyordu? Rabbin işinde olan fazlasıyla çok sayıda kişi için sorun, Rabbe hizmet uğruna ailelerimizi ihmal edişimizdir. Rabbin işini, Rabbin hizmetini sürdürdüğümüzü söyleyerek ihmalimizi mazur göstermeye çalışırız. Şunu itiraf etmek istiyorum ki eğer geriye dönüp yeniden yapabileceğim bir şey olsaydı birçok şeyi daha başka yapar, bazı şeylere daha çok zaman ayırdım. Mesih imanlısı anne babaların çocuklarını eğitmek için gerekli zamanı ayırmaları gerektiğini anlamaları gerekir. Küçük bir melek yetiştirdiğinizi düşünmeyin. Bir çocuğa bir orkideyle en nadide porselen arası bir şeymiş gibi davranan anne babalar vardır. Çocuğa disiplin uygularlarsa çocuk kırılacağını ya da ona kötü bir şey olacağını düşünürler. Yok. Süleyman'ın özdeyişleri 23:13'te çocuğunu terbiye etmekten geri kalma, onu değnekle dövsen de ölmezdir. Tabii ki eline değnek alıp çocuğunu döv demiyor. Bu doğru olmaz. Ama önce örnek olacaksın. Sen örnek yaşayacaksın ve çocuğun seni örnek alacaktır. Eğer yaptığı yanlışlar varsa ve senin çizdiğin yolda, doğru yolda gitmiyorsa, o zaman onu disiplin edeceksin. Bazen de cezalandırman gerekecektir. Davut, Amnon'un yarattığı sorun hakkında hiçbir şey yapmadı. Bu yüzden ne oldu? Avşalom, Amnon'a iyi kötü hiçbir şey söylemedi. Kız kardeşi Tamar'a tecavüz ettiği için Amnon'dan nefret ediyordu. 22. ayette böyle okuyoruz 2. Samuel 13. bölümün. Burası Davut'un evi dostlarım. Bu Davut'un evindeki hayattı. Günahı yanına kar kalmamıştı Davut'un, görüyor musunuz? Davut hayatına kötü bir şey ekmişti. Şimdi onu toplamaya başlıyor. Tanrı bizim günahlarımızın da yanımıza kar kalmayacağını söyler. Avşalom pusudadır. Amnon'dan, yani kardeşinden öç alabileceği günü beklemektedir. Ve o gün gelmişti. Bu noktada ayrıntılara girmeyeceğim. Ama bir gün geldi Avşalom, evet eline fırsat geçti ve kardeşi Amnon'u öldürdü. Avşalom harekete geçmeden önce 2 yıl bekledi. Kralın oğullarını koyun kırpma zamanıyla bağlantılı bir ziyafete çağırdı. Avşalom öç alma isteğini hiçbir şekilde belli etmemiş olduğu için Davut Amnon'un gidip partiye katılmasına izin verdi. Avşalom hizmetkarlarına şöyle buyurdu. Dinleyin, Amnon'un şaraptan iyice keyiflendiği anı bekleyin. Size Amnon'u vurun dediğim an onu öldürün, korkmayın. Size buyruğu ben veriyorum, güçlü ve yürekli olun diyor 2. Samuel 13. bölümün 28. ayeti. Amnon'un yüreği şaraptan iyice keyiflendiğinde Avşalom onu öldürttü. Davut'a gelen ilk mesaj bütün oğullarının öldüğüydü. Sonra Yonadav ona sadece Amnon'un öldürüldüğünü söyledi. Onun için ey efendim kral, bütün oğullarının öldüğü haberini dikkate alma, çünkü yalnız Amnon öldü. Bu arada Avşalom kaçtı. Nöbetçi tepenin yamacındaki batı yolundan büyük bir kalabalığın geldiğini gördü. Yonadav krala işte oğulların geliyor, kulunun dediği gibi oldu dedi. 13. bölümün 33-35 ayetleri arası. Avşalom Amnon'un öldürülmesini sağladığından kaçması gerekmektedir. O konuşmasını bitirir bitirmez kralın oğulları oraya varıp hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladılar. Kral ve görevlileri de acı acı ağladılar. Avşalom Geşur kralı Amihud oğlu Talmay'ın yanına kaçtı. Davut ise oğlu Amnon için sürekli yas tutuyordu diyor 2. Samuel 13. bölüm 36-37. ayetlerde. Avşalom'un annesi Geşur kralının çocuklarından biriydi ve Avşalom'un onun yanına kaçmasının nedenlerinden biri de buydu. Daha önce de belirtmiş olduğum gibi Davut bu yabancı kadınla evlenerek bir hata yapmıştı. Bu kadınla diyardan uzaklaştığında ve imanda zayıfladığında evlendiğini hatırlayın. Bu kadın krala 2 çok güzel çocuk doğurmuştu. Bunlardan biri Avşalom, diğeri Tamar'dı. Belli ki Davut bir putperestin, bir bedevinin oğlu olan bu zapt edilmesi zor çocuğu disipline sokmamıştı. Amnon günah işlediğinde Davut durum hakkında hiçbir şey yapmadığından Avşalom bir bakıma yaptığında haklı gözükmektedir. Neden? Çünkü Amnon Avşalom'un kız kardeşine tecavüz etmişti. Aslında Abşalom'un kız kardeşi Tamar, Amnon'un da kız kardeşiydi, üvey kız kardeşiydi. Gaşur'a kaçan Abşalom orada 3 yıl kaldı diyor. Kral Davut Abşalom'un yanına gitmeyi çok istiyordu çünkü Amnon'un ölümü konusunda avuntu bulmuştu. 38-39. Ayetler 2. Samuel 13. bölümün. Abşalom Amnon'u öldürttükten sonra kaçtı. Davut onu geri getirmek istedi ama bunu yapmadı. Davut onun yasını tuttu, bütün yaptığı bu kadardı. Onun için yas tuttu ve dönmesini arzu etti. Ben Avşalom'un bütün diğer oğullarından daha çok Davut gibi olduğuna inanıyorum. Davut'un kendisinden sonra Avşalom'un tahta geçmesini istediğini sanıyorum. Bu hırsın Avşalom'un içinde olduğunu göreceğiz. Kral Davut'un Avşalom'u özlediğini anlayan Seruya oğlu Yoav birini gönderip Tekoa'da yaşayan bilge bir kadını getirtti. Yoav kadına lütfen yasa bürün dedi. Yas giysilerini giy, yağ sürme ve ölü için günlerdir yas tutan bir kadın gibi davran. Krala git ve ona söyleyeceklerimi ilet. Sonra kadına neler söyleyeceğini bildirdi diyor 14. bölümün 1-3 ayetlerinde. Yoav Tekoa bölgesinde büyümüştü ve bu kadını daha önceden tanıyor olabilirdi. Tekoalı kadın krala gitti. Önünde yüzüstü yere kapanarak ey kral yardım et dedi. Kral neyin var diye sordu. Kadın ben zavallı bir dul kadınım diye yanıt verdi. Kocam öldü. Ben cariyenin iki oğlu vardı. İkisi tarlada kavgaya tutuştular. Orada onları ayıracak kimse yoktu. Biri öbürünü vurup öldürdü. Şimdi bütün boy halkı cariyene karşı çıkıp kardeşini öldüreni bize teslim et diyor. Öldürdüğü kardeşinin canına karşılık onu öldürelim. Böylece mirasçıyı da ortadan kaldırmış oluruz. İşte geri kalan közümü de söndürecekler. Yeryüzünde kocamın adını sürdürecek kimse kalmayacak diyor 2. Samuel 14. bölümün 4-7 ayetlerinde. Yoav kadının acıklı öyküsünü Davut'a anlatarak onu duygularıyla oynamasını sağladı. Davut daha önce başka birisini kandırdığı gibi şimdi de kendisi kandırılıyordu. Kadın, öyleyse kral tanrısı Rabbin adına ant içsin de kanın öcünü alacak kişi yıkımı büyütmesin diye karşılık verdi. Yoksa oğlumu yok edecekler. Kral yaşayan Rabbin adıyla derim ki oğlunun başının tek teline bile zarar gelmeyecektir. 11. ayet. Davut kadının hayali oğlunu bağışlar. Kadın bundan sonra öyküsünü Davut ve Avşalom'a uyarlar. Kadın konuşmasını şöyle sürdürdü. Neden Tanrı'nın halkına karşı böyle bir şey tasarladın? Kral böyle konuşmakla sanki kendini suçlu çıkarıyor çünkü sürgüne gönderdiği kişiyi geri getirmedi. Tekualı dul Davut'u hayali savcılarının yerine koyuyordu. Davut Avşalom'u işlediği suçtan ötürü cezalandırarak kadının savcılarının onun hayatta kalan oğluna yapacakları şeyi yapıyordu. Dul bir anne olarak İsrail halkını temsil ediyordu. Bütün İsrail adına konuştuğunu iddia ediyor ve büyük bir olasılıkla da onların duygularını dile getiriyordu. Avşalom halk arasında çok seviliyordu ve büyük bir olasılıkla Amnon'un başına gelenleri hak ettiğini düşünüyorlardı. Sonunda Davut istemeye istemeye Avşalom'un geri dönmesine izin vermeye razı oldu. Bunun üzerine kral Yoav'a istediğini yapacağım dedi. Git genç Avşalom'u geri getir. Yoav yüzüstü yere kapanarak onu kutsadı ve ey efendim kral bugün benden hoşnut olduğunu biliyorum çünkü kulunun isteğini yaptın dedi. Yoav hemen Geşur'a gidip Avşalom'u Yeruşalim'e getirdi. Ne var ki kral Avşalom evine gitsin yanıma gelmesin diye buyruk verdi. Bu yüzden Avşalom evine gitti kralı görmedi. 2. Samuel 14 21-24 ayetler arası. Davut'un oğlunu görmeyi istememesi bir talihsizlikti. Bu durum 15. bölümde gördüğümüz Avşalom'un isyanının tohumlarını atmıştı. Davut'un oğlu Avşalom kötü bir çocuk ama iyi bir politikacıydı. Bunu bir sonraki bölümde göreceğiz. Avşalom'un Yuav'ın kendisine gelmesini sağlamak için onun tarlalarını ateşe vermesi de kişiliği hakkında bir başka vahiy oluşturmaktadır. Avşalom şöyle yanıt verdi: bak, sana buraya gel, seni krala göndereyim diye haber yolladım. Ona şunları söylemeni isteyecektim. Neden Geşur'dan geldim? Orada kalsaydım benim için daha iyi olurdu. Artık kralı görmek istiyorum. Bir suçum varsa beni öldürsün. Bunun üzerine Yuav gidip Avşalom'un söylediklerini krala iletti. Kral Avşalom'u çağırdı. Avşalom kralın yanına gelip önünde yüzüstü yere kapandı. Kral da onu öptü diyor 14. bölümün 32-33. ayetlerde. Avşalom'un oyunu Yuav'ı kendisini babasıyla barışmak üzere ona götürmesini sağlamakta başarılı olmuştu. Davut'un öpücüğü oğlu Avşalom'la barıştığının ve onu kralın oğlu konumuna döndürdüğüne bir işaret olduğu halde bu öpücük isteksizce verilmişti. Babasının kendisini hemen ve bütün yüreğiyle bağışlamaması içini yiyip bitiriyordu. Tanrı Davut'u yarım yamalak, isteksizce bağışlamamıştı. Tanrı, peki seni bağışlıyorum ama seninle artık hiç paydaşlıkta bulunmayacağım, sana kurtuluşunun sevincini geri vermeyeceğim dememişti. Tanrı bağışladığında değerli dostum tam olarak bağışlar. Sizler ve bana birbirinize karşı iyi yürekli olun. Mesih'te Tanrı'nın sizleri bağışladığı gibi siz de merhametle, sevecenlikle birbirinizi bağışlayın talimatı verilmiştir. Tanrı bizleri bağışlamış mıdır? Evet. Öyleyse bizler başka insanları nasıl bağışlamamız gerekmektedir? Tanrı'nın bizleri bağışladığı gibi. Davut Avşalom'u bağışlamalıydı. Onun asi olması için gerekenleri yapıyor. Dostum, Tanrımız bağışlayan bir Tanrı'dır. Galatyalılar, İncil'den Galatyalılar 6. bölüm 1. ayet bizlere, kardeşlerim, eğer biri suçüstü yakalanırsa, siz ruhsal olanlar yumuşak huylulukla onu doğruluğa getirin. Kendi durumunuzu da göz önünde bulundurun. Olmaya ki siz de günahla denenesinizdir. Öyle gözüküyor ki birçoğumuz bu ayeti doğru dürüst okumuyoruz. Birisi suçüstü yakalanırsa elinize bir balyoz alıp kafasına vurun diyor sanıyoruz. Bağışlama konusunda isteksiziz ve bazen çok çirkin ve eleştiren tutumlarla çok zalim olabiliriz. Gerçeğin dile getirilmesinin gerektiği zamanlar vardır ve orada net olmak gerekir. Günaha taviz verilmemelidir ama bağışlanma istendiğinde derhal verilmelidir. Bağışlamak demek, bağışlamak ve unutmak, atmak demektir. Davut oğlunu Tanrı'nın kendisini bağışladığı gibi bağışlamayarak büyük bir hata yapmıştı. Hayatı boyunca bundan pişmanlık duyacaktır.